Ustan ve Ben, Elif Şafak. 35. bölüm 2. ayrım. Bir gece hayvanat bahçesinde beter bir gürültüyle uyandılar. Birbirine karışan kişnemeler, havlamalar, homurtular, haykırışlar, karanlıkta patlayan havai fişekler gibi delip geçiyordu havayı. Battaniyesini kenara attığı gibi fırladı Cihan, ay ışığının utangaç bir edayla ışıldadığı bahçeye çıktı. Başını çevirince bir ışık seliyle karşılaştı. Kıpkırmızı bir çağlayan. Yangın diye haykırdı birileri. Cihan sarayda bir yangını daha şahitlik ediyordu. Ne var ki alevler şehrin ara sokaklarında değil, burada sarayın bağrında yükseliyordu. O sakin avlular, köşkler, geçitlerde şimdi imdat çığlıkları yankılanıyordu. Felaket ikinci avlunun doğu kenarında patlak vermişti. Cihan orada ne olduğunu biliyordu, saray mutfakları, kiler, ambar, hizmetkarların odaları ve mutfaklar. Memleketin dört köşesinden getirilmiş onca malzeme yanıyordu. Üstelik Sinan ve Kalpaları daha yeni bitirmişlerdi mutfakların tamirini ve haremin genişletilmesini. Alevler ileriye sıçramış, kuşhaneye yaklaşıyordu. Cihan birinin kuşları salıp salmadığını merak etti. Havalanamayan yüzlerce çift kanadın dehşet içinde çırpınışını düşünmek içini parçaladı. Onların bulunduğu avluya henüz uzaktı yangın ama rüzgar kuvvetliydi. Ara sıra ölü kelebeklere benzeyen kül parçaları taşıyordu bu yana. Duman gözlerini acıtıyor, ciğerlerini yakıyordu. Hayvanlar korkmuştu, maymunlar dişlerini göstererek delirmişçesine demir parmaklıklara vuruyordu. Terbiyeciler hayvanat bahçesini acilen başka bir yere taşımak zorundaydı. Oysa bu hiç kolay değildi. Hayvanlar tehdit altında saldırganlaşabiliyordu. Saray bahçesi doğal mekanları olmasa da buraya alışmışlardı. Kafeslerinden çıkarılıp başka bir yere taşınmaya ne tepki vereceklerini önceden kestirmek zordu. Üstelik ellerinde fazla araba olmadığı için her seferinde ancak az sayıda mahluku götürebileceklerdi. Hazırlıksız bir halde ne yapacaklarını tartıştılar aralarında. Bazıları artık hayli yaşlanan Karanfil Kamil Ağa'dan emir gelene kadar beklemek istiyordu. Fakat duman çoğalmıştı, kaybedecek vakit yoktu. İlk olarak goril ve şebekleri götürdüler. Onlar daha kıymetli olduğundan değil, kopardıkları velveleye kimse tahammül edemediğinden. Cihan çotayı ahırdan aldı, akil bir hayvan olduğundan zorluk çıkarmadı. Birçoğu feryat edip hoplayıp zıplayan ve başı bozuk sarhoşlar gibi savrulan maymun ve şempanzeleri yerleştirdikleri arabayı gene beyaz fil çekti. Birbirine saldırmadan koşabilecek hayvanları, atlar, develer, zebralar, zürafa, ceylanlar ve geyikler zincirleyerek dışarı çıkardılar. Ani bir gürültünün onları ürküteceğini ve izdihama neden olacağını bilen terbiyeciler temkinliydi. Hayvanları boyunlarından birbirine bağlayarak garip bir kervan düzdüler. Ne var ki saray duvarlarının ötesine geçer geçmez zebralar, cin çarpmış gibi kervanın geri kalanını peşlerinden sürükleyerek tepeden aşağı kaçmaya başladılar. Terbiyeciler arkalarından fırladılar, kanter içinde toza ve küfre bulanmış vaziyette. Bütün sürü birbirine dolanıp düşmeden zebraları dizginlemeyi başardılar. Sopalarla, ağlarla, ödüller ve tehditlerle hayvanları arabalara yüklediler. Yılanlar, bukalemunlar, deve kuşları, kaplumbağalar, rakunlar, gelincikler, tavus kuşları hepsi taşındı. Sıra tilkilere, sırtlanlara ve leopara gelince onları da saray kapısından çıkarıp bayırdan aşağı rıhtıma yakın bir açıklığa taşıdılar. Gecenin sonunda alevlerin nereye varacağını kimse kestiremiyordu zira. Fil ile filbaz bir sefer daha yaparak hayvanlar için yem, su ve saman taşıdılar. Nihayet Cihan çotanın önüne bir sepet dolusu yaprak koyarak onu Çinli ikizlere teslim etti ve tek başına hayvanat bahçesine döndü. Yangınlar hırsız taifesi için ganimetti. Bir yerlerde unutulmuş, enkaz altında yanmadan kurtulmuş kıymetli bir nesne olabilirdi. Fakat Cihan, Kaptan Garrett gitti gideli hiçbir şey çalmıyordu, eski huylarına son vermişti. Bu değildi geri dönmesine sebep, Mihrimah'tı. Kardeşi Sultan Selim gittiğinden beri saraya pek adım atmayan Mihrimah, uzun zamandan sonra ilk kez ziyarete gelmişti. Bu gece o da haremdeydi. Korkmuş muydu acaba? Ya harem dairelerine de ulaşırsa dumanlar? Hesna Hatun geldi Cihan'ın aklına. Astım yüzünden zaten nefes almakta zorlanan dadı acaba şimdi ne yapıyordu? Bir avuç muhafızın sağa sola koşturduğu saray kapısından geçti, içerilere ilerledikçe duman kesifleşti. Artık alevler daha yakına gelmiş, gül bahçelerine nazır duvarları yalamaya başlamıştı. Kıvılcımlar gecenin siyahında havai fişekler gibi etrafa sıçrıyordu. Cihan kafeslere vardığında aslanların hala orada olduklarını gördü. İki dişi bir erkek. Yırtıcı mahluklar huzursuzca bir aşağı bir yukarı dolanıyor, beklenmedik bir hasımla yüz yüze gelmiş gibi fırlıyorlardı. Kafesin dışında Olev duruyordu. Her zamanki şen haliyle seslendi. "Hey Hintli, neden geri geldin?" "Etrafı kolaçan edeyim," dedim. "Yardım lazım mı?" Kızlar ürktü, oğlan asabi. "Sürükleyerek çıkarmam gerek. Yoksa zavallılar aslan kebabı olur." Kendi yaptığı şakaya kendi güldü. Elinde bir iple demir kapıyı açıp içeri girdi. Cihan onun tatlı bir sesle mırıldanarak kedilere yaklaşmasını seyretti. Aslanlar gözlerini dikmiş bakıcılarını takip ediyordu. Olev yavaş ve temkinli hareketlerle dişilerden birinin boynuna bir kemer geçirdi. Hayvanı dikkatlice dışarı çekti. Bir at arabasının üstüne yerleştirdiği tahta kafese soktu. Diğer dişiyi de aynı şekilde teskin etti. Bu arada erkek aslan kızık gözlerle kenardan izliyordu. Cihan ensesinin yandığını hissetti. Endişelenmeye başlamıştı. Uzakta yangının çıtırtıları duyuluyordu. Sadece ikisi vardı kafeste, aslan ve aslanbaz. Olev'in yüzünden yorgunluk akıyordu. Bununla ne yapacağını bilmez bir gevşek tutuyordu ipi. Cihan ilk defa onun tereddüt ettiğini gördü. Eline bir sopa geçirdiği gibi kafese yöneldi, bir ayağı içeride bir ayağı dışarıda tam eşikte durdu. Gerekirse Olev'e destek olmak için orada bekleyecekti. Hoş ne yapacağına dair en ufak bir fikri yoktu ya. "Geri git," dedi Olev, "uzaklaş ama kapıyı kapat," diye bağırdı Olev ardından. Cihan söyleneni yaptı. Uyuşmuş gibiydi. Aklını toparlayamıyordu. Olev'in at kuyruğu açılmış, alev rengi saçları omuzlarına dökülmüştü. "Haydi cancağızım, zorluk çıkarma," dedi aslanbaz senelerdir baktığı hayvana. Ama aslan hırlamayı kesmedi. Bunca zamandır ona bakan, kendi karnından evvel onunkini doyuran adamı tanımamış gibiydi. Olev alnında biriken terleri sildi. Bir an dikkati dağıldı. Mahluk pençesini havaya kaldırıp onu yere devirdi. Olev yere düştü. Yüzünde acıdan ziyade hayret vardı. Oğlu tarafından düş kırıklığına uğratılan bir babanın ifadesiydi yüzündeki. Kafesin dışında Cihan çıldırmış gibi koşturuyor, kollarını sallayıp bağırıyor, hayvanın dikkatini çekmeye çalışıyordu. İşe yaradı. Aslan geri çekilip Cihan'a baktı. Bu arada Olev ayağa kalktı, sendeledi, kapıya doğru yürüyüp kaçacağına kediye sokuldu. Cihan bir rüyada gibi seyretti, her şey çok hızlı oldu. Aslan aniden arkasını döndü, aslanbazın üstüne atladığı gibi dişlerini boynuna geçirdi. Cihan bir çığlık attı ama çıkan ses onun değil, bir yabancınındı sanki. Bağırarak elindeki sopayı parmaklıklara vurdu var gücüyle. Kedi bakar gibi yaptı ama sadece bir anlığına, tekrar saldırdı avına. Cihan kalbi küt küt atarak kafesin içine girdi. Korkudan eli ayağı titrese de geri dönmedi. Olevi yattığı yerde bir kan gölü birikmişti. Aslan çoktan köşesine çekilmişti, artık onunla ilgilenmiyordu. Bakışlarını kediden ayırmayan Cihan ağır hareketlerle yaralıyı taşıdı. Olev'in gözleri açıktı, boğazından kan fışkırıyordu. Boynu kesilmiş, şah damarı yırtılmıştı. Cihan aslanbazı dışarı çıkar çıkarmaz kapıyı kapattı. Alevlerin aslana ulaşıp ulaşmaması umurunda bile değildi. Hatta yansın istiyordu. Olev'i Topkapı Sarayı'ndan uzak metruk bir mezarlığa gömdüler. Cenazesine sadece bir avuç hayvan terbiyecisi katıldı. Erkek aslan Cihan'ın dileğine rağmen yangından kurtuldu. Aslında alevler hayvanat bahçesine hiç ulaşmadı, boş yere telaş etmişlerdi. Saray mutfakları, haremin kuzey kanadı ve has odanın kimi kısımları kül olmuştu. Şimdi Sinan ve kalfalarının hepsini yeniden inşa etmesi gerekiyordu. O günden sonra değişti cihan. Bir ölüm görmekle herkesin sonuna şahit olmuş gibi durgunlaştı. İçten içe öfkeliydi ama arkadaşını öldüren aslana değil, herkese. Olevi o kafesin içinde bir başına bıraktığı ve çok geç davrandığı için kendine. Hizmetkarları can verirken ruhu bile duymayan padişaha. Felaketlerden etkilenmeden bina üstüne bina inşa eden sermimara. Böyle çile çekmelerine izin veren, sonra da şükür bekleyen Allah'a. Hepsine kızgındı. Evet, dünya güzeldi ama acıtan bir güzellikti bu. Güneş ve ay, onlar olsa da olmasa da aynı şekilde doğup batacaktı. Ha mutsuz, ha mesut olmuşlar. Kimin umurundaydı? Her biri bir karınca kadardı. Ustası Sinan sık sık kendinden karınca diye bahsederdi ama Cihan şimdi bu kelimeyi bir çaresizlik ifadesi olarak algılıyordu. Ne gariptir ki gücenmediği tek mahluk çutaydı. Beyaz filin sakinliğinde huzur buluyordu. Daha evvel hiç bilmediği bir hırs bürümüştü yüreğini. Ona çırak edinen üstada, filbaz yapan sultana, zaafları yaratan Allah'a, ama en çok da bunca yıldır ulaşamadığı Mihrimah'a çatmak istiyordu. Derslerini tamamlamıştı, çalışkandı, çalıştıkça ruhunun bilendiğini hissediyordu. Patlamaya hazır bir volkandı. Habire didiniyor ama giderek daha az konuşuyordu. Sinan ile üç kalfası Topkapı Sarayı'nda çıkan bu yeni yangında oluşan hasarı onarmak için vardıklarında Cihan işte böyle karmaşık ve tehlikeli bir ruh hali içindeydi. Sahile yakın bir yerde köşk yapacağız dedi Sinan. Haremin ve has odanın yeniden tamire ihtiyacı var. Onları genişletip hamamı onaracağız. Yaptığımız her ekleme binanın mizacıyla uyum içinde olmalı. Bir an duraksadı. Birer resim yapmanızı istiyorum. Her kim ki bana en âlâ taslağı getirir, onu başkalfa yapacağım. Cihan bunu duyunca şaşırdı. O güne dek onlara hep eşit davranmıştı ustaları. Şimdi ise adeta onları birbirleriyle yarıştırıyordu. Başka vakit olsa heyecan duyardı ama gönlü yoktu. Yine de çalıştı. Bahçede diğer kalfalarla durmadı. Ahıra gidip çotanın yanına oturdu ve resmini orada bitirdi. Mihrimah hala haremde yaşıyormuşçasına taslağını hazırlarken hep onu düşündü. Haremden hamama geçişi nasıl yapar? Odaları nasıl genişletirse sevdiceği daha rahat ederdi. Her şeyi buna göre tasarladı ve ustasına sundu. Ertesi gün Sinan onunla konuşmak istedi. Gel Filbaz dedi. Üstad, şunlara bak, ne gördüğünü söyle. Dört resmi de yan yana dizmişti. Hangi tomarın kime ait olduğunu bilmeden çizimleri inceledi Cihan, her birini kendininkiyle karşılaştırdı. Resimlere dikkatle bakınca Davut'un keskin çizgilerini, Nikola'nın titizliğini ve Yusuf'un o hafif akıcı elini tanıdı. Ne düşünüyorsun diye sordu Sinan. Sıkıla sıkıla her çizimin iyi yanlarını işaret etti Cihan. Bunun üzerine Sinan, üstünlüklerini ben de biliyorum dedi. Sen zaaflarını anlat. Şu aceleye getirilmiş dedi Cihan. Diğeri ustayı taklit etmek adına kendi ruhundan bir şeyler katmamıştı. Peki bu diye sordu Sinan. Harem halkını düşünerek yapılmasını, onların hayatını kolaylaştırmasını beğendim. Sen ne dersin? Cihan yanaklarının yandığını hissetti. Onun çizimiydi bu. Kendini eleştirdi. Evet ama sarayın tamamına dikkat etmemiş. Yeni ilavelerle eski bina arasında ahenk yok. O zaman Sinan son taslağı eline aldı. Ya bu? Dikkatli, dengeli. Binaya hürmet etmiş ve mütenasip şekilde genişletmiş. Haklısın. Benim merak ettiğim senin taslağın. Bundan iyi olmasına rağmen neden elendi? Sen söyle. Cihan'ın yüzü gölgelendi. Bilemiyorum ustam. Seninki en âlâlarıydı ama sarayı ve civarı görmezden geliyordu. Sanki bilerek, halbuki biz boşlukta yüzen binalar inşa etmeyiz. Böylece dilsiz çırak başkalfı oldu. Kulaklarına kadar kızaran Yusuf, yerin dibine girmek istercesine bakışlarını önüne eğdi. Cihan'a gelince o da kendine dair bir şey öğrenmiş oldu. Zanaatında öyle bir noktaya gelmişti ki ya istidadını geliştirecek ya körelecekti. Ne Davut, ne Yusuf, ne Nikola ile rekabet etmeliydi. Onun rakibi kendi öfkesinden başkası değildi. Yaz aylarını sarayı genişleterek ve yangında tahrip olan kısımları tamir ederek geçirdiler. Her nevi sahada çalışmaya alışkındılar ama bu seferki farklıydı. Ameleler keresteleri taşırken, makaraları kaldırırken yahut çorbalarını kaşıklarken genellikle birkaç lakırtı ederlerdi kendi aralarında. Oysa şimdi tedirgindiler. Düzinelerce adam, avuçlarında halat kesikleri, hep birden asılmak suretiyle mermer kütlelerini kaldırırken bile ses çıkarmamaya gayret ediyorlardı. Tokmaklar, testereler ve baltalar bile daha az gürültü yapıyordu sanki. Demek sultana yakın çalışmanın böyle bir tesiri vardı. Sarayda tadilat devam ederken Cihan daha evvel rastlamadığı hizmetkarlarla tanışıp bilmediği divanhaneler keşfetti. İç içe geçmiş odalardan ve kendi kuyruğunu yutan bir yılan gibi halkalar çizen, koridorlardan oluşan bir labirentti Topkapı Sarayı. Burada insan hem kendi gölgesiyle dertleşecek kadar yalnız olabilir, hem nefesi sıkışacak kadar kalabalıktan bunalabilirdi. Süleyman zamanına nazaran çok daha fazla insan mevcuttu çatısının altında. Haremde daha fazla cariye, kapılarda daha fazla muhafız, daha fazla yemek taşıyan, daha fazla iç oğlanı. Tıpkı doyduğu halde doyduğunu bilmeyen bir balık gibi şişip kabarıyordu saray. Mutfakların inşasını tamamlayan kalfalar haremin dış kısmına yapılacak ilavelere başladılar. Odalıklar ortalıkta görünmüyordu. Cihan mihrimahı değilse bile ona ait olan bir eşyayı, adının işlendiği bir mendil, bir çift kadife terlik, fil dişi bir tarak görebilmeyi umut ediyordu. Hiçbirini bulamadı. Ama bir hafta sonra mihrimah haber yolladı. O ve dadısı köşklerine dönüyorlardı. Öğlen vakti orta kapı Babüsselam'dan geçecek, birinci avluya varacak, ilk kapı Babu Hümayun'dan çıkacaktı. Şayet bir yolunu bulursa onu uzaktan görebilirdi. Nasıl yolunu bulmazdı ki Cihan? Erkenden ilk kapıya yakın bir ağacın dallarına tırmandı. Artık eskisi gibi çevik olmadığından biraz zorlandı. Oracıkta tüneyip beklemeye başladı. İnsanı uyuşturan bir sıcak vardı. Güneş, padişaha ait olduğu için kimselerin toplamadığı meyvelerin arasında parlıyordu. Nihayet uzaktan gelen bir sesle irkildi. Ağır ağır ilerleyen bir araba zuhur etti. Cihan donmuş kalmıştı. Onun dışındaki hayatsa aynen devam ediyordu. Kendini dünyanın dışına itilmiş hissetti. Her şey hem aşina hem tuhaftı. Kainatın büyüklüğü karşısında kalp atışları işitilmez olmuştu. Bir yaprak hışırdadı, bir kelebek kanatlarını çırptı. Cihan bu anı hayatı boyunca bir daha yakalayamayacağını anladı. Zaman bir nehirdi. Suyun kıyısında durmuş, akıntıyı seyrediyordu. Zarif bir el arabanın penceresinden uzanarak perdeyi çekti. Başını kaldırıp Cihan'ın olduğu yere baktı mihrimah. Yüzü incelmiş, alnına kırışıklıklar eklenmişti. Artık dul bir kadındı. Ama Cihan'ın hayranlık dolu bakışları altında kendini yeniden genç kız gibi hissetti. Aradan geçen onlarca yıla ve bunca mesafeye imkansızlığa rağmen derinlerde hiçbir şey değişmemişti. Uzun uzun Cihan'a baktı mihrimah, gülümsedi. Karbeyaz bir mendil çıkardı koynundan, kokladı, öptü, tekrar Cihan'a baktı ve gelip alması için yere düşürdü. 35. ayrımın 2. bölümünün sonu sayfa 344, devamı 36. ayrımda.